İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya Notu TV, Ankara Beypazarı Seylan TV, Nevşehir Kapadokya TV, Ota TV Adana, Çorum Kanal 19, ART Amasya, Tokat Safa TV, Mardin Kanal 47, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Tural Süper TV ve Radyo, Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Sayın hocamız daha sonraki saatlerde teşrif edecekler inşallah. Biz programımıza başlıyoruz. Oktar hocam, Ender hocam ve konuğumuz Damla Hanım'la birlikte hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasıl başlayalım Oktar hocam?
İmar katleriyle başlayalım mı inşallah?
İnşallah.
Atomun yapısı hakikaten çok muhteşem. Yani en küçük yapı taşlarından bir tanesi. Atomun da altında küçük parçacıklar var. Evrende yaklaşık 10 üzeri 79-80 atom olduğu düşünülüyor, hesap ediliyor. Yani bu şu demek, birin yanına 79 sıfırlı bir sayıdan bahsediyoruz. Şimdi düşünelim, 12 tane sıfır trilyon yapar. 12 sıfır. 79 sıfırlı bir sayı, biraz aklın kavrama sırlarının ötesinde, o kadar atom var. 100 milyarlarca galaksi var. Her birinin içinde 200-250 milyar yıldız var. Yaklaşık bir o kadar da galaksi sayısı olduğu düşünülüyor. Hepsinin içindeki atomların toplam sayısı bu kadar ve bir yokluktan Allah Big Bang ile sıfır noktasından, yani onlar sıfır hacim diyorlar. Sıfır hacim yokluk demek, yani sonsuz yoğunluk sıfır hacim diye bir kavram olmaz. Yokluk adına yokluk demek yerine böyle bir şey demeyi tercih ediyorlar fizikçiler, ama bu yokluk demek zaten. Yokluktan yaratılmış. Şimdi onunla ilgili, atomun yapısıyla ilgili hakikaten çok önemli, çünkü maddenin gerçeği çok önemli. Onunla ilgili bir filmimiz var.
This is Cambridge University in England.
Cambridge University Üniversitesi'nde. Orada tanımış bir fizikçiyi konuşturacak atomun yapısıyla ilgili. Burayı bir atom büyüklüğüne düşünecek olursak diyor. Bu da atomun çekirdeğini remzediyor. Yani orası bütün atomun olduğunu varsayarsak, bu kadar bir boşluk vardır diyor atomda. Bu maddenin madde olduğunu nasıl diyor, böyle bu şekilde oluyor diyor, onu sorguluyor. Yani bu kadar boşlukla, bu kadar boşluklardan oluşan bir şey. Yani ikisinde de %99 boşluk. Fakat birbirinin içinden geçmiyorlar, birbirlerini itiyorlar. Onu söylüyor. Normalde ikisinin içinden, bir elin öbür elinin içinden geçmesi gerekir diyor. Bu kadar boşluk olduğuna göre. Hakikaten mantıken öyle yani. Bu kadar boşluk varsa %99'u boş. Bunun %99'u boş, bunun da %99'u boş, ama birbirinin içinden geçmiyorlar. Fakat burada diyor elektrik alanlarla, elektrik alanlardan oluşuyor diyor. Bundan dolayı. Çok yaklaştığı zaman bunlar, elektronlar birbirlerine, birbirlerine itmeye başlıyorlar diyor. Bu yüzden, yani katı gibi bir gözükme olayı meydana çıkıyor. Birbirlerini ittiklerinden dolayı, yoksa normalde hakikaten mantıken birbirlerinin içinden geçmesi gerekirdi. Ama bir elektromanyetik bir alan oluştuğu için birbirlerini iten, ondan dolayı bu maddenin katılığı hissi ortaya çıkıyor. Ben diyor bu sandalyenin üzerinde diyor, bu sandalyeyi kaplıyorum diyor aslında diyor. 10 üzeri eksi 8 kadar, yani 10 üzeri eksi 8, 0.00008 sayılı böyle bir sayıdan bahsediyor. O kadar diyor elektronlar birbirlerine yaklaşıyorlar diyor. Benle sandalye arasındaki elektronlar. Bu sandalyenin elektronları benim elektronlarım itiyor diyor. Bu çok önemli. Yani atomun bu muhteşem yapısı. Tabi aslında muhteşem bir yapı bu, %99'u boşluk olan ve çok özel bir şekilde 14 milyar yıldır korunuyor bu. Her atomun elektronları birbiriyle çarpışmadan milimetrenin 10 milyarda biri kadar bir hacim içerisinde yaklaşık saniyede 1000 kilometre ile 100 bin kilometre arası bir süratle hareket ediyorlar. Şimdi düşünelim, milimetrenin yani bu milyarda biri bir mesafede saniyede 1000 kilometre mesafe kat ediyor. Ya da saniyede 100 bin kilometre mesafe kat ediyor. Ve milimetrenin milyarda birinde. Yani yaptığı hareket artık aklımın kavrama sınırlarının ötesinde. Gidip geldiği alan da milimetrenin milyarda biri. Ve birbirleriyle hiç çarpışmıyorlar. 100 tane elektron oluyor mesela atomda. 7 kat düzlemde yaklaşık 100 elektron. Her bir düzlemde elektronlar var. 14 milyar yıldır hiçbir şekilde birbirleriyle çarpışmıyorlar. Şimdi bu bize hiçbir şekilde tesadüf olmadığını gösterir tabii ki onları. Çünkü öyle başıboş bırakılan bir sistemde, yani siz masanın üzerinde bilyalar hareket ettirsek, değil mi? Bilyaları başıboş bıraksak hemen birbirleriyle çarpışmaya başlarlar. Mümkün değil. Yani hele sürat arttıkça çarpışma ihtimali daha da büyür. Sayı da arttıkça daha da büyür. Şimdi milimetrenin milyarda biri kadar bir hacimde elektronlar saniyede 100 bin kilometre sürat yapıyor ve 14 milyar yıldır da hiç çarpışmıyorsa, bu o zaman sonsuz akıl sahibi, sonsuz güç sahibi bir yaratıcının varlığını ispatlar bize. Yani gücünün sonsuzluğunu gösterir. Çünkü o düzlemde, o elektronları o kadar hacimde saniyede 100 bin kilometre hareket edip asla çarpıştırmıyorsa sonsuz güç sahibidir yaratıcı. Sonsuzdur inşallah. Bilim bize bunu gösteriyor. Atomun yapısı da söyledikleri de çok önemli. Büyük ölçüde boşluktan oluşuyor. Yani o zaman tabii şu akla geliyor. Biz baktığımız zaman renkli bir dünya görüyoruz, üç boyutlu. Nasıl renk oluyor o zaman? Yani %99'u boş olan atom o zaman ışığa geçirgen demektir. Değil mi? Işığı geçiriyor. Boşluk çünkü %99'u. Dışarıda ışık var mı? Bakıyoruz. Bilimsel olarak o da yok, çıkıyor. Çünkü atomların elektronlarından foton diye minnacık parçacıklar gönderiliyor. Elektronlardan da çok daha ufak. Ve bunların trilyonlarcası gözümüze her an geliyor. Ve dalga şeklinde hareket ederek geliyorlar. Dolayısıyla dışarıda renk de yok o zaman. Enerji yüklü parçacıklar çünkü fotonlar. Onun bir rengi de yok. O sadece gözümüzde, görmeyen gözümüzdeki proteinleri uyarıyor. Bir tane proteine çarpıyor bir tane. Bir tane foton. Ki trilyonlarcası geliyor bunun. Rodopsin isimli bir protein onun şeklini değiştiriyor. O protein öyle bir özel bir protein ki fotona hassas olarak yaratılmış. Yani her proteinin kendi özelliği var. Bu proteinin özelliği foton çarptığı zaman şekil değiştirmesi. Fotonun varlığına hassas. Şekil değiştirince başka proteine bağlanabiliyor. Onların ikisi üçüncü bir proteine bağlanabiliyor. Zincirleme gidiyor böyle. Üçü dördüncü bir proteine bağlandığı anda hücrenin içerisindeki tuz iyonlarının, yani sodyum iyonlarının miktarı azalıyor ve bir elektrik akımı oluşuyor. Ama o kadar ufak bir elektrik akımı ki bildiğimiz elektrikten çok farklı. Yani miliamper böyle düzeyinde, milivolt düzeyinde. Bu elektrik sinyalleri gidiyor beynin içerisinde. Yani elektrik sinyali tuz hareketi, yani iyonların hareketi olmuş oluyor. İyon içeri giriyor, dışarı çıkıyor. Bu böyle ondan ona görme merkezine götürülüyor. Görme merkezinde hücreler var. O hücrelerin üzerinde yine elektrik akımı oluşuyor. Ve hücrelerin içinde ve dışında ki iyonların oranı değişiyor. Yani hücre de çok ilginç. Yani hücrenin dış kısmı yağdan oluşuyor. Lipid yapısındadır. Yağdan oluşuyor. Bunun üzerinde kapılar var. Özel kapılar var. Bu kapılardan giriş çıkış oluyor bu gelen elektrik sinyaliyle. Yani hücrenin içindeki iyonlarla dışındaki iyonların oranı değişiyor. Bundan biz görüntü görüyoruz. Yani bu çok üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Üç boyutlu, ışıklı şekiller olan hareketli bir görüntü görüyoruz. Yani hareket ettiklerini de görüyoruz, değil mi? İnsanlar görüyoruz, işte manzara görüyoruz, eşyaları görüyoruz, rengarenk görüyoruz. Ama sonuçta baktığımızda atomlardan oluşan bir hücrenin içindeki atomlarla dışındaki atomların sayısı arasındaki bir değişiklik. En son nihai olarak bu gerçekleşiyor. Ama insan şaşırmıyor buna. Yani çok normal karşılıyor. Bilim adamları da çok normal karşılıyor. Halbuki hocamız anlattı, yani bu çok üzerinde durulması gereken bir şey. Demek ki atomlardan kaynaklanan bir özellik değil bu. Çünkü hem ilk andan itibaren dışarıda atom var. Atomlar parçacık gönderiyor, başka atomlara geliyor, çarpıyor. O atomdan o atoma iletiliyor, o atomdan o atoma iletiliyor. En sonunda yine atomlar muhatap oluyor. Ve görüyorsa bunu gören atomlar değil o zaman. İşte o zaman yani ruhun varlığı çok net olarak, yani maddenin ötesinde bir şey. Atom atomu göremez zaten, öyle bir şey olmaz. Atom atomu duyamaz, koklayamaz. tadını da alamaz atom atomun. Ruhun varlığı bilimsel olarak ve mantıken çok net olarak ortaya çıkıyor ve Allah zaten Kur'an'da bildiriyor bunu inşallah.
Maşallah. Bir de gözle, yani en teknolojik olan kameradan ve fotoğraf makinesinden kat be kat daha üstün bir görme teknolojisi var değil mi? Yani mükemmel bir netlik oranı var bir defa. Saniyede yaklaşık olarak 100 milyar işlem yapıyor göz. Çok muazzam bir rakam. Ve bunu sürekli yapıyor. Yani sen sürekli etrafa bakarken bu işlemle devam ettiriyor. Netliği yakalıyor. En ufacık detayı gözünden kaçırmıyor. 40 ayrı organelden oluşuyor mesela göz. Her biri farklı farklı görevi var. Bu görevlerin hepsi birlikte olmak zorunda. Herhangi bir şekilde parça parça da değil. Bir tanesi görevini tam olarak yerine getiremediğinde gözde ciddi problemler meydana geliyor. Zaten o yüzden evrim teorisini ve Darwin gözü düşünmek beni teoriden soğuttu diye itirafta bulunuyor. O 40 parçanın 40'ında mutlaka aynı anda olması gerekiyor. Göz eşi bezi olmasa gözlerin temizlenmeyeceği için kurumaya sebep olacağından dolayı bir süre sonra görme işlemi tam olarak yerine getirememeye başlayacak. Bunun gibi bütün hepsinin mükemmel bir şekilde görevi var ve tam olması gerektiği gibi maşallah. Yani böyle detaylara indikçe zaten maşallah bilimde orada Allah'ın sanatını ve yaratma gücünü çok daha detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Mesela hocam hücrenin yapısından bahsetti. Hücrede hormonlar var. Değil mi? Her bir hormonun da kendi ayrı görevleri var. Vücutta o kadar anlık işlemler yapılıyor ki sadece gözde saniyede 100 milyar işlem yapılmıyor. Bütün vücutta sürekli düzenli kontroller de yapılıyor aynı zamanda. Eksik olan bir şey var mı? Varsa nasıl temizleyeceği? Bunların hepsi önceden her bir hücreye, her bir proteine, her bir hormona, enzime Allah'ın vermiş olduğu, ilham etmiş olduğu görevlerle donatılmış. Ve eksik bir şey olduğu anda hemen müdahale ediliyor. Mesela kanda düzenli olarak olması gereken bir kalsiyum miktarı var insan vücudunda. Yaklaşık 2 kilogram kadar bir kalsiyum miktarı olması gerekiyor vücutta insanda. Bunun zaten %99'u kemiklerde tutuluyor. Geri kalan yarım gramlık kısmı da kanda mevcut. Özel hormonlar var. Parot hormonu galiba, yanlış hatırlamıyorsam doktor hocam daha iyidir. Bunlar mesela düzenli olarak kontrol ediyor. Var mı? Eksik olan bir şey var mı? Yani kandaki o kalsiyum miktarında herhangi bir azalma olmuş mu? Olmamış mı? O paratiroid bezleri tarafından kontrol ediliyor. Varsa eksik olan bir şey, bir hormon üretiyor özel olarak. Hemen müdahale ediyor. O hormonla da vücuttaki eksilmiş kalsiyum miktarını tamamlamaya çalışıyor. Bunu yaparken de kendi içinde bunu yapmıyor. 3 farklı yöntemle bunu gerçekleştiriyor. Mesela kemiklere gidiyor önce. Kemiklerde normalde kalsiyum var çünkü. Normal şartlar altında kemikler hiçbir şekilde kendisinde barınan kalsiyumu dışarı salmıyor. Ama ne zaman bu hormon gelirse, sadece ve sadece bu hormon kendisine geldiğinde belli bir miktar kalsiyumu dışarı salabiliyor. Normalde asla yapmadığı bir şey. Başka bir hormon gelse de bunu yapmayacak. O geldiği anda o onunla tanımlı olduğundan dolayı hemen kendisine getiren görevi yerine getirebiliyor. Yetmezse eğer bu sefer böbreklere gidiyor bu hormon. Oradaki idrardaki fazla olan kalsiyum miktarını tekrar kana döndürmek istemeyerek bir mesaj gönderiyor. Bunların mesajlaşması da şu şekilde oluyor. Bir anahtar kilit uyumu var. Her hormonla hücre arasındaki hücrenin dış çeperinde bir anahtar kilit uyumu oluyor. Geldiğinde kendisine o mesajı oradan kendisine veriyor. Tam oturan bir kilit oluyor zaten bu. Oradan mesaj alıyor. Ve mesajı alır almaz hemen harekete geçiyor. Normalde yapmadığı bir işlemi o anda yapmaya başlıyor. Eğer bu da yeterli gelmezse vücuttaki kalsiyumdaki, kandaki kalsiyumda azalmaya, bu sefer yiyeceklerden aldığımız besinlerdeki kalsiyumu devreye sokuyor. Ama bunu yaparken çok mucizevi bir işlem daha gerçekleştiriyor. Normalde yiyeceklerden alınan kalsiyumun işlenmiş olması gerekiyor. Aktif olmayan bir D vitamini var. Aktif olmayan D vitaminiyle karşılaştığı zaman vücuda işe yaramıyor. Bu hormon bu yiyecekler besindeki aktif olmayan D vitaminin kimyasını değiştiriyor ve aktif hale getirerek oradaki kalsiyumu da kullanılabilir hale getiriyor ve tekrar oradaki eksiği tamamlamak üzere kana karıştırıyor. Çok mucizevi, işte bizim burada anlattığımız kısmı çok hızlı ve biraz daha basite, çok yani biraz da değil, çok basite indirgeyerek anlattığımız kısmı ama çok mükemmel bir sistem var. Yani o hormonun zaten başlı başına nereye gideceğini biliyor olması bile çok büyük mucize. Gittiği yerde kişinin onu anlaması çok büyük mucize. Ve bu işlemin sürekli kontrol edilerek vücut içerisinde bunun gibi milyarlarca işlem var. Hepsinin anlık olarak kontrol edilip düzenli bir şekilde aksama olmaksızın yapılıyor olması bambaşka bir mucize maşallah.
Evet. Yani vücudumuzdaki hiçbir şeyin kontrolü bizde değil ki. Yani en basit şeyler bile ve hayatımız için çok gerekli, olmazsa olmaz şeyler için bile hiçbir kontrolümüz yok bizim. Yani her zaman örnek veriyoruz ama nefes almak bizim en önemli ihtiyacımız. Nefes almazsak yaşayamayız. Ama nefes almada muazzam bir düzen var ve hiçbirine biz müdahil değiliz. Bakın bilgi vereyim nefes almakla ilgili. Neler oluyor nefes aldığımız anda vücutta? Bakın her saniye nefes almak için beyin sapında mercimek büyüklüğünde bir bölgede özel bir planlama yapılır bir kere. Birinci grup hücreler içeri hava çekmek için emir verirler. Şimdi burada bir şuur var. Yani o hücreler ne yapması gerektiğini biliyorlar. Yani oksijeni tanıyorlar, insan vücudunu tanıyorlar. Ona olan ihtiyacını biliyorlar ve alması gerektiğini, ne kadar da alması gerektiğini bilip emir veriyorlar. İkinci grup hücreler birinci gruptakilerin faaliyetini bir sinyalle durdururlar. Bakın bunlar da farklı bir görevi var. Yani aynı şeyi yapmıyorlar. Bir planlama var, bir organizasyon var. Birinci emir verirken hava çekmek için ikinci grup hücreler de bunları durduruyor. Dışarıdan hava alımını böylece durdurmuş oluyor o hücreler. Böylelikle bu hücreler solunumun hızını ve oranını belirlemiş oluyorlar. Durdurma işlemiyle. Ama başlatmak ve durdurmak bir akıl işidir. Yani gereksinimleri bilip müdahil olmak ve birinin öncekinin fonksiyonu bittiğinde kendisininkinin başlıyor olması gerektiğini ve bunun zaruri olduğunu bilip oradaki şeyi durdurmak. Üçüncü grup hücreler normal şartlarda devreye girmezler. Ancak yüksek oranda nefes alıp vermek gerektiğinde devreye girerler. Ve karın kaslarına sinyal göndererek solunuma katılmalarını sağlarlar. Üçüncü grupta ayrı, bambaşka bir görevi var. Yani şartlar değiştiğinde onlar devreye giriyor. Normalde girmiyorlar. Yani yüksek oranda nefes alıp vermek gerektiğinde. Hızlı adım atıyoruz mesela veya bir heyecan söz konusu oluyor. O zaman devreye giriyor üçüncü grup hücreler. Bu üçüncü grup hücrelerin devreye girmesiyle koşma ve benzeri aktivitelerde vücudun ihtiyacı olan hava sağlanmış oluyor böylece. Her nefes alındığında akciğerlerin üzerindeki 300 milyon fazla kesecik var, alveol bunlar. Kapanarak, açılarak havayı vücudun içine alıyorlar. 300 milyon. Bizim akciğerimizin boyutları belli, göğüs kafesinin içinde. Akciğerin boyutu belli ama bu 300 milyon alveolü eğer bir yüzeye alan metrekareye açtığınızda 100 metrekareye yakın bir alan yapıyor bakın ciğerlerimizdeki bu 300 milyon kesecik. Ama o 100 metrekarelik alan Allah bizim göğüs kafesimizin içinde çok güzel bir hem estetikle hem gereksinimle vücudumuza yerleştirmiş. Açtığınızda 100 metrekare oluyor. İşte bu işlemlerin tümü her nefes alışımızda yani her 3-4 saniyede bir vücutta mutlaka gerçekleşiyor. Hiçbir şaşma yok bakın. Uyku sırasında bile bu sistem asla durmuyor. Bakın en çok ihtiyacımız olan şey nefes almak. Ama bizim hiçbir müdahilliğimiz yok. Farkında bile değiliz. Ama vücutta çok büyük bir organizasyon, bir planlama, akıllı şuurlu bir faaliyet var. Bu akıl şuur, aklı şuuru olmayan atomlara, hücrelere, proteinlere ait olmadığına göre bizim üzerimizdeki her an kontrolü sağlayan, onu her an yaratan yüce kudret sahibi Cenab-ı Allah. İnşallah.
İnşallah. O zaman onunla ilgili bir film gösterelim. Solunumla ilgili. Hakikaten Altı Hocam'ın anlattığı çok muhteşem mucizeler içeriyor solunum. İnsan aslında o nimetin de bazı, yani tam farkında olmuyor. Çünkü normalde nefes alıp veriyoruz. Çok olağan geliyor bize. Ama bir an nefes alamadığımızı düşünelim. İnsan anlıyor o zaman ne büyük nimet olduğunu. Tabii rahatsızlıklar olduğunda mesela akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği çok net olarak anlaşılıyor o zaman ne kadar büyük nimet olduğu soluk alıp veriyor olabilmenin. Şimdi burada bakın akciğerleri görüyoruz. Nefes borusu var. Ağzımızdan ve boğazımızdan solunum yapabiliyoruz. Özellikle burundan yapıldığı zaman nemleniyor ve vücut ısısına çok uygun hale geliyor. Daha doğru yani burundan solumak. Ve göğüs kafesinin genişleyip daralmasıyla akciğerlerinde hacmi değişiyor. Burada burunun deliklerini görüyoruz. Buradan giren hava. Silya denen yapılar var burada, tüycükler. Özel mukoz membran zarları var. Nemlendirilerek aşağıya iletiliyor. Ya bu da çok muhteşem bir sistem. Havanın burada nemlendiriliyor olması. Aksi takdirde solunum çok zorlaşıyor. Ağzından soluk alıp verildiği zaman insan bilir. Her tarafı kurutuyor ve mikroplardan da arındırıyor aynı zamanda. Şimdi yutma esnasında bakın burada epiglottis denen bir yapı var. Solunum borusunu kapatıyor ki yutulan lokma nefes borusunun içine kaçmasın. Nefes alacağımız zaman da burası açılıyor ve buradan soluk hava içeriye giriyor. Bakın görüyorsunuz lokmanın içeri kaçmasını engelliyor. Bu kapakçık da muhteşem bir sistem. Yani tam olması gerektiği yerde, tam olması gerektiği şekilde Allah tarafından yaratılmış. Özel bir amacı var. Nefes borusuna hiçbir şey kaçmasın. Burada da ses tellerini görüyoruz konuşmamız için. Onlar da tam olması gerektiği yerde. Yani midenin içinde olsa değil mi ses telleri, burnumuzun üstünde olsa hiçbir şekilde konuşamazdık. Tam nefes borusunun üstünde. Neden? Hava titreşimleriyle ses çıkarabiliyorlar. Ama o kadar muhteşem bir yapıları var ki, böyle çok hassas yapıları zaten. Mesela minnacık bir nodül çıkıyor bazen. Şarkıcılarda özellikle olur, şarkı söyleyenlerde. Sesin bambaşka oluyor, kısılıyor ses. Hatta hiç konuşamayacak duruma bile getiriyor insanları bazen. Özellikle ileri derecede hastalıklar olduğunda. Evet, bunlar da bronş ağacı görüyorsunuz. Akciğerlerin yapısı diğer bütün organlardan farklı. Çünkü çok özel bir fonksiyonu var. Buradaki havadaki oksijeni kana iletmek. Ama nasıl bir yapısı olduğunu şimdi derinliğine gösterecek. Bakın şimdi bronşiyoller var. Bunların ucunda özel kesecikler var. Biraz önce Altı Hocam bahsetti. 300 milyon tane alveol. Bunların yapısı vücuttaki yani içini kaplayan hücreler bütün hücrelerden farklı. Fakat ilginç olan bütün hücrelerde aynı bilgi var. Yani göğüs hücresinin DNA'sı ve genetik bilgisi aynı. Bronşiyolin, alveolün ki aynı. Tırnağın da aynı. Ama hepsi birbirinden farklı ve olması gerektiği şekilde farklılaşıyor. Aynı bilgiyle biri alveol kesici oluyor. Oksijene geçirgen hale geliyor. Mesela derimizdeki hücreler oksijene geçirgen değil. Gözümüzdeki de değil, ağzımızdaki de değil. Ama akciğerin bu içindeki keseciklerdeki oksijene geçirgen. Neden? Çünkü oksijen almamız gerekiyor. Allah ona özel bir yapıyla kana geçecek şekilde yaratmış. Kan dolaşımı da hemen o hücrelerin hemen yanında. Yani kanın aralarındaki yapı oksijeni oraya aktaracak şekilde özel olarak yaratılmış. Bakın görüyoruz. Ve bunun üzerinde çok özel kan dolaşımı var ki temiz oksijen alabilsinler bu keseciklerden. Ve tek tabaka, bakın bu alveol hücreleri de oksijene geçirgen olduğu için de tek tabaka hücreyle kaplı. Oxygenated air goes from the nose to the pharynx, larynx, trachea, bronchus and alveoli. By the process of diffusion, oxygen in the air. Evet, burada bakın görüyorsunuz gösteriyor. Oksijen difüzyon yoluyla kan dolaşımına geçiyor. Burada kırmızı kan hücreleri geziyor, bakın görüyorsunuz burada. Carbon dioxide moves from the capillaries to the alveoli. Oradan da karbondioksit bu keseciklere veriliyor. Onlar da toplanıp dışarı atılıyor. Yani temiz hava alınıyor, karbondioksit de dışarı gönderiliyor ve dolaşıma geçiyor bunlar. Ama tek tabaka hücrenin özelliğinden kaynaklanıyor bu. Ya tam olması gerektiği şekilde ve tam olması gerektiği yerde. Evet, ya bu işte bize kusursuz bir yaratılışı gösteriyor. Her şey tam olması gerektiği gibi olması gerektiği yerde. Mesela şimdi bu keseciklerde tek tabaka hücreler var, oksijene geçirgen. Yine vücudumuzda çok özel bir damar yapısı var. Mesela beyindeki damarlar. Beyindeki damarlar da diğer bütün damarlardan farklı. Onların içinde de çok özel hücreler var. Bu hücreler, beyindeki özel boşluklar vardır. Bunlara ventrikül adı veriliyor. Buradaki dolaşımdaki hücreler de kanda bulunan kan sıvısından, yani plazmadan serumu süzerek o boşluğun içerisine geçiriyor. Bu damar yapısı başka hiçbir yerde yok. Ve sebebi şu. Şimdi beynimiz bizim 1400 gram ağırlığı var. 1400-1500 gramlık bir ağırlığı var beynin. Şu kadarlık bir yapısı var insan beyninin ortalama. Beyin kendi ağırlığına bırakılsaydı, çok hassas, 100 milyar sinir hücresi var, 1 katrilyona yakın bağlantısı var. Kendi ağırlığına bırakıldığı takdirde anında ölüm gerçekleşiyor. Kendi ağırlığı üzerinde duramıyor. Diğer bütün organlar, mesela kalp bir şeyin üzerinde duruyor, işte akciğerlerimiz, yani yattığınız zaman bir yere yaslanıyor, suyun içinde yüzmüyor onlar. Beyin suyun içinde yüzüyor. Allah özel bir şeyle koruma altına alınmış. Bir kere kafatası, bakın kemik dokuyla korunan başka bir yapı yok vücudumuzda. Kalp var, o da göğüs kafesiyle korunuyor, o da koruma altına alınmış. Karın organlarının bu koruma ihtiyacı yok. Öyle bir göğüs kafesi aşağı kadar devam etmiyor, açıkta onlar. Yani karın, tabii açıkta derken yani kaslar var, deri var. Ama beyin özel olarak koruma altına alınmış çünkü jöle gibi yapısı var. Hatta bazen ameliyatlarda kafatasından parça çıkartılıyor ve geri konmayabiliyor. Ama o zaman o kişi, o hasta çok darbeye açık hale geliyor. Yani biri parmağıyla vursa, şöyle dokunsa, beyni hasar görüp beyin kanaması gerçekleşebiliyor. Sürekli korunması zor gerekiyor. Üstüne bile yatamaz. O şekilde koruma altına almış. Ama kendi ağırlığı üzerine olmaması gerekiyor. İşte bu özel damar yapısından serum süzülerek bir dolaşım sistemi var beynin kendi içerisinde. Bu valve sistemiyle geri emiliyor. Yani şimdi bir basınçla süzülüyor. Beynin etrafını çevreleyen yere geçiyor bu sıvı. Beynin içindeki boşluklara geçiyor. Ama bir dolaşım sistemiyle yukarıda da valve'ler var. Oradan da geri emiliyor. Fakat üretimle emildiği yer arasında bir basınç farkı var. O basınç farkı beyin için tam ideal basınç. Ya bunu kimse bilemezdi. Allah ilk andan itibaren öyle yaratmış. Çünkü o basınç, hastalıklar var biliyoruz. Basınç arttığı zaman beyni sıkıştırıyor böyle. Beyin incecik kalıyor, içi su doluyor. Hidrosefali diye bir hastalık ortaya çıkıyor. Eğer bırakırsanız ölüme kadar gider. Onun için özel ameliyat teknikleriyle mesela o sıvı karın boşluğu içerisine akıtılıyor. Eğer az olursa dayanılmaz baş ağrıları çıkıyor. İyice azaldığında yine ölüm gerçekleşiyor. Ama Allah öyle bir basınçla o dolaşımı devam ettirtiyor ki beyin, o 1400 gramlık beynin içi o ideal basınçta 50 gram oluyor. 50 gram olduğu için de boşluğun içerisinde yüzüyor. Şu an herkesin beyni içinde bir suyun içerisinde, bir yani kova sıvı düşünün mesela böyle. Onun içinde yüzüyor. Kovayı çevirdiğinizi düşünün. İçinde bulunan bir şey hemen kovayla birlikte hareket etmez. Biraz geri kalır değil mi? Buna işte atalet momenti deniyor. Biz başımızı hızlı hareket ettirdiğimiz zaman beyin bir parça gecikmeyle gelir arkadan böyle. Mesela yana doğru salladığımızda bir oraya gider, bir buraya gider. Ama çok ağır hareketlerle. Eğer o sıvı olmasa kafatasına zaten kendi ağırlığı üzerinde duramıyor ama bir de çarpıntının şiddetiyle anında ölümle neticelenirdi beyin kanamasıyla. Ama sıvının içinde olduğu için zarar görmüyor, korunuyor. Bu muhteşem bir sistem. Yani bunun böyle tesadüfle, şunla bunla izah, darwinist mantıklarla, saçmalıklarla izah edilmeyeceği çok açık. Yani bunu bilen bir insan anında Allah'ın yarattığını, değil mi? Allah'ın sonsuz aklını orada tesbih eder, yüceltir Allah inşallah.
Evet, maşallah.
Evet, inşallah. Yani hem insan vücudunda hem de yeryüzündeki pek çok olayda Allah an ve an, her saniye çok mucizevi sistemler yaratmış. Mesela onlardan birkaç tane örnek verelim. Deminden insan vücuduyla ilgili bahsettik. Birkaç tane ondan verelim. Deminden söyledik, gözümüze yaklaşık bir saniye içerisinde 100 milyar işlem yapılıyor. Vücudumuzda her saniye 8 milyon hücre ölüyor ve her bir saniye bunların yerine yeni 8 milyon hücre yaratılıyor. Her hücre ortalama 2000 protein oluşturuyor. Maşallah. 2,5 milyondan fazla al yuvar hücresi üretiliyor. Kalp saniyede 83 santimetre küp kan pompalıyor vücuda. Anne karnındaki bir cerinde 5000 adet sinir hücresi bir saniye içerisinde üretiliyor. Mesela bunlar aynı saniye içerisinde gerçekleşen insan vücudundaki mucize özelliklerden sadece küçük bir kısmı. Sadece insan vücudunda mı? Değil. Yeryüzünde, çevremizde de pek çok anlık gerçekleşen mucizeler var. Onlardan da birkaç tane örnek okuyalım. Aydan yola çıkan ışık bir saniye içerisinde gözümüze ulaşıyor. Güneşten yola çıkan ışıksa bir saniye içerisinde 300 bin kilometre hızla ilerliyor. Yol kat etmiş oluyor. Tek bir saniyede yeryüzüne 16 milyon ton yağmurlarla beraber su iniyor. 100 tane şimşek çekiyor yeryüzünde tek bir saniye içerisinde. 4 tane bebek doğuyor. Allah böyle çok mucizevi sistemlerle tam böyle insana özel bir şekilde rahatlıkla yaşayabileceği ve Allah'ın sanatını görebileceği şekilde mükemmellikler yaratmış maşallah. Bir ayet okumak istiyorum bununla ilgili. Bakara suresinde Allah şu şekilde buyuruyor. Şeytan Allah'a sınırım. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde, düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır inşallah. Allah bize düşünmemizi emrediyor. Bunlardan ibretler almamızı, dersler çıkarmamızı ve Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edilmemizi istiyor inşallah.
Yani dünyada her şey birbiriyle bağlantılı. Bakın en ufak bir tek şeyin varlığı için kainatın varlığı olması gerekiyor. Yani bir tane meyve düşünelim. Herhangi bir topraktan Allah 500 bin çeşit meyve sebze yaratıyor. Bakın 500 bin çeşit. Bunlardan bir tanesini her gün elma, muz diyelim bir tane. Bir muzun olması için bakın ağacın olması gerekiyor. Toprağın olması gerekiyor. Toprak için güneşin olması gerekiyor. Yağmur olması gerekiyor. Oksijen olması gerekiyor. Güneş olması gerekiyor. Ozon tabakası olması gerekiyor. Güneş için Samanyolu galaksinin olması gerekiyor. Dünyanın yani böyle en ufak bir şeyin varlığı dahi birçok başka şeyin varlığıyla ancak mümkün olabiliyor. Tek başına bir muzun olması kendi kendine mümkün değil. Yani orada o kadar hassas dengeler var ki. Yani topraktaki mineraller, mesela ağaç topraktan üst tarafı kadar bir de ağaç kökleri var. O köklerde en gelişmiş bilgisayar sistemlerinden daha fazla seçicilik özelliği var. Yani toprağın altındaki mineralleri tanıyor bir kere ağaç. Tanıyor ve kendine faydalı olabilecek olan 14 tanesini seçiyor. Evet. Şimdi 14'ten fazla mineral var. Geri kalanını ve hepsini tanıması lazım. Hangisine ihtiyacının olduğunu bilmesi lazım. Ve topraktan onları seçip çektiğinde işine yaramayacak olanlarını bırakıp işine yarayacak olanlarını seçip kendine alması gerekiyor. Bu nasıl bir akıl, bu nasıl bir şuur ve seçicilik? Ağaç bu ya yani. Tahta ama muhteşem bir şuurla iş yapıyor. Demek ki o şuur ona ait değil. Başka şeyler de yapıyor. Suyu çekiyor. Suyu 30 metre tepeye en uçtaki yaprağın ucuna gidecek gibi şekilde hidrofor sistemi olmadan, motor yok, bir şey yok. Biz 30 metrelik binaya suyu nasıl veriyoruz en üst katına? Ancak motor kuruyoruz. Bilimle, teknolojiyle onu yapabiliyoruz. Bir de yer çekimine aykırı olarak ağaç onu nasıl yapacak? Ama Allah öyle sistemler yaratıyor ki hepsinde bir mucize var. Hepsinde onun sonsuz kudretinin tecellilerini görüyoruz. O yüzden en ufak bir şeyi düşündüğümüzde en büyük şeylerin hepsiyle birlikte ancak onun var olabileceğini düşünmeliyiz. O zaman her şey her şeyin varlığıyla ancak bir şeyin varlığı olabiliyor. İşte orada her şeyi yaratanın Allah olduğunu anlıyoruz Allah'ın izniyle.
İnşallah. İnşallah. Bilimin amacı var. Zaten bakın Allah Kur'an'da Müslümanlara, inananlara bilim yapmayı emrediyor Allah. Çünkü bilim Allah'ın eseri olduğu için Allah'ın yarattıklarını incelediğimizde düşündüğümüz zaman bu bilimi oluşturuyor. Biz tabii ki o zaman onun yaratanı, değil mi? Onun sanatçısını, sonsuz sanatını biz överiz, yüceltiriz. Allah'ın varlığını, sonsuz varlığını. Mesela Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Kulları içinde Allah'tan ancak alim olanlar işleri titreyerek korkar diyor. Yani ilim yapanlar, bilimle uğraşanlar Allah'tan içi titreyerek korkar. Ancak onlar diyor. Başka bir ayette Allah gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler de. İlim sahipleri de ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Yani bilimle uğraşan biri, ki Allah ne diyor bunu, mutlaka Allah'ın sonsuz varlığını, sonsuz aklını kavrar ve ona iman eder. Başka bir yol olmaz zaten. Ama Darwinizm ve materyalizmin elinde bu tamamen aksi gibi yansıtılmaya çalışıldı. Sanki haşa bilim Allah'ın varlığını inkar ediyormuş gibi. Halbuki onların felsefesi materyalist felsefe. Yani maddeyi mutlak kabul ediyorlar. Maddeden başka yaratıcı yoktur. Dolayısıyla bilimin amacı, yani onlara göre bilimin amacı madde güya kendi kendini organize ediyormuş. kendi kendini organize ederek de bütün bu canlılık evren meydana gelmiş. Onun dışındaki bir yaratıcıyı inkar eder diye ortaya çıktılar. Ama bu materyalist felsefe. Nitekim Darwinizm de materyalizmin doğaya uyarlanmış halidir. Bakın şimdi evrimcilere soruyorlar bilimin amacı nedir diye. Habertürk'te çıkan yerli evrimciler. Bakalım ne diyor, bilimin amacını nasıl açıklıyor?
Bizim yani bilim insanlarının yapmaya çalıştığı şey maddenin fizik ya da kimya kanunlarıyla biyolojik olarak anlamlı bir şeyler üretip üretemeyeceğini, dışarıdan bir müdahale olmaksızın yapıp yapamayacağını ortaya koymak. Bilim adam...
İşte bu materyalizmi açıkladı. Bilimle alakası yok bunun. Yani bilim böyle bir amaçla yola çıkmaz ki. Madde kendi kendine bir şeyler üretebiliyor mu, üretemiyor mu? Bu işte kendi kendini organize edebiliyor mu? Öyle bir amaçla yola çıkmaz. Bilim adamı bakar bakın. Bilim şudur. Doğayı inceler bilim adamı. Ve çıkarımlarda bulunur. Yani bunu ya genelleme yaparak yapar ya da özele indirir. Bunlara işte indüksiyon ve çıkarım deniyor. Yani genele yayma veya özele indirgeme. Bu metotla işler bilim. Siz bakıyorsunuz, gözlemlerinize dayanarak bir hipotez ortaya atıyorsunuz, bir iddiada bulunuyorsunuz. Deney ve gözlemler bunu destekliyorsa bilimsel teori oluyor. Bilimin işleyiş şekli budur. Ama doğaya baktığınızda eğer siz, bu incelemeleriniz, gözlemleriniz sizi bir yaratıcının varlığına götürüyorsa, yaratılışı ispatlıyorsa, bilim adamı bunu kabul eder, bilim bunu kabul etmek zorundadır. Bilim bir yaratıcının varlığını inkar etmek amacıyla ortaya çıkmaz. Şimdi bu arkadaşın tarif ettiği materyalizm, bir felsefe, bir pagan dini tarif ediyor. Bilimle alakası yok bunun. Nitekim bakın bunu açıklıyor çok güzel bir Amerikalı. Darwinist bilim adamı var ve materyalist. Bakın bilimin amacının için diyor ki, bizim materyalizme bahsettiğim yani maddeyi mutlak kabul eden bir pagan felsefesi bu. Eski Yunan'a dayanıyor. Bizim materyalizme bir inancımız var. İnancından bahsediyor. A priori, yani önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir inanç bu. Biz diyor bunu hiçbir deneye dayandırmadan, gözleme dayandırmadan, hiçbir delille dayandırmadan bunu a priori, yani önceden varsayıyoruz diyor. Madde var, başka yaratıcı yok. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey, niye zorlasın? Materyalizm zorluyor seni. Bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Yani bizim diyor bu inancımızın diyor bilimle ve bilimin yöntemleri ve kuralları ile hiçbir alakası yok diyor. Bunu bir bilim adamı söylüyor. Darwinist ama. Aksine materyalizmle olan a priori bağlılığımız nedeniyle diyor. Biz materyalizme bağlıyız diyor. Maddeye yani. Dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Hayal ediyoruz diyor. Biz kafamızda meydana getiriyoruz. Yaratıyoruz bunları diyor kafamızda. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de. Bakın biraz önce ne demişti? Bilimin metotlarıyla alakamız yok bizim. A priori hiçbir gözleme ve deneye dayanmıyor. Ve mutlak doğru olduğuna göre de diyor. Yani doğru olmadığı halde doğru olduğuna göre ilahi bir açıklamanın yani Allah'ın varlığının haşa sahneye girmesine izin veremeyiz. Çok samimi bir itiraf. Kim? Richard Lewontin, New York Üniversitesi'nin de dünyaca tanınmış Darwinist, materyalist bir genetikçi. Söylüyor işte yani bunu söylüyor. Biraz önceki kişi ne diyordu Habertürk'te? Bilim diyordu, şudur diyordu, madde var diyordu. Madde kendi kendini organize eder mi etmez mi? Biz buna bakarız, eder. Bunu deriz. İşte bu Darwinizm ve materyalizm. Halbuki bilim Allah'ın varlığını kesin olarak ispatlıyor ve bilim adamı da bunu kabul etmek zorunda. Nitekim çağın daha önce yaşamış olan en ünlü bilim adamlarına bakalım. Bilim adamı bir kere Allah'ın varlığını gördüğü anda kabul eder. Öyle bir materyalizm falan kabul etmek zorunda değildir. Öyle bir mecburiyeti yok. O materyalizmdir onun bahsettiği. Mesela örnek verelim. Galileo. Evet biraz okumuyor herhalde. Galileo teleskop kullanarak gökyüzüne bakan ilk kişi. Bakın diyor ki tabiat hiç şüphesiz Allah'ın hiç vazgeçemeyeceğimiz okunması gereken diğer bir kitabıdır diyor. Allah'a inanıyor. Çok ünlü bir bilim adamı Galileo. Devam edelim. Johannes Kepler diyor ki tabiat kitabına göre çok ünlü bir astronom, astronominin kurucularından. Tabiat kitabına göre biz astronomlar yüce Allah'ın din adamları olduğumuzdan bizim Allah'ın şanını konuşmamız gerekir diyor. Gerçek bilim adamı. Isaac Newton diyor ki bakın Allah sonsuz ve mutlaktır. Gücü sınırsızdır ve her şeyden haberdar olandır. Varlığı sonsuzluğa dayanır. Her şeyi yönetir. Yapılan ve yapılacak olan her şeyi bilir. O sonsuz ve sınırsızdır. Daimidir ve vardır. Varlığı daimidir, her yerde mevcuttur. Her zaman ve her yerde var olmasıyla o tüm zamanı ve aralıklarını yaratır. Biz onun en akıllıca ve mükemmel işleyen ustalıklarından tanırız. Kulları olarak ona saygı duyuyoruz ve inanıyoruz. tarihin en büyük fizikçilerinden kabul edilen Isaac Newton söylüyor bunu. Louis Pasteur diyor ki, doğayı ne kadar çok incelersem, yaratıcının eserleri karşısında inancım o kadar çok artıyor. Bilim insanı Allah'a götürür diyor. Bakın, bilim insanı Allah'a götürür. Gerçek bilim adamı böyle olur. Biraz önce gördüğümüz gerçek bilim adamı değil. O bir pagan rahibi. Bir pagan dinini savunuyor. Çıkmış Habertürk'e. Örnekleri var dünyada. Darwinist ve materyalist. Zaten Richard Lurent'in söyledi. Bizim diyor öyle deneyle, bilimle, şununla bununla alakamız yok diyor. Bizim bir ön yargımız var diyor. Materyalizm, maddeyi mutlak kabul eden, yaratıcıyı inkar eden. Biz onu kabul ederiz diyor. Allah'ın varlığının diyor haşa bilime yani sahneye girmesine izin veremeyiz demesi. Ya bizim amacımız sadece Allah'ı inkar etmektir diyor. Başka hiçbir amacımız yok diyor. Ama bu pagan rahipliği, bunun bilim adamıyla alakası yok. Bilim adamı çünkü sonuçlara baktığında yaratılışa götürüyorsa kabul eder. Nitekim en önde gelen bilim adamları daha çok örneği var yani şu anda. Ama vaktimiz kısıtlı olduğu için hepsi Allah'ın varlığını kabul ediyorlar inşallah.
Maşallah. Zaten yani bu materyalist ve davranış şeyler ne kadar bunda çaba sarf ederlerse etsinler. Yani kendi iddialarını ispatlamaya yönelik böyle sahtekarlıklar yapmaya çalışırlar söylesinler. Açık olan bir gerçek var zaten. Yani bilime konu olan hiçbir şeyde Allah'ın varlığı inkar edilemez bir şekilde gerçek. Bu bilim adamlarının hepsi zaten bu şekilde çalışma yaptıklarından dolayı çok başarılı sonuçlar elde etmişler. Kur'an her zaman bilime yol gösteriyor Allah'ın izniyle. Ve Allah'ın o sınırlarını, müthiş yaratış içindeki sanatı detaylı olarak bulmasına vesile oluyor bilim adamlarına ulaştığında. Ama iman ettiğinde ve Allah'ın delilini bulmaya yönelik çaba sarf ettiğinde bunları bulmadaki üstünü daha da artıyor hepsini inşallah.
Şimdi onların zaten Oktar Hocam gayet güzel izah etti. Fazla bir söz söylemeye gerek yok ama bilim felsefesine de aykırı. Yani normal objektif bir bilim adamı ihtimallere farklı ihtimallere %1 de olsa bir ihtimal verir olabileceğine. Çünkü gözleme dayalı olduğu için ne çıkarsa gözlem sonucunda onu kabullenmesi gerektiği için gerçek bilim adamı her ihtimale bir ihtimal verir. Şimdi materyalistler yani bilimi hegemonyası altına almış olan şu an dünyadaki, çünkü Darwinizm ayrı zamandaki deccaliyet. İnsanları Allah'ın varlığından uzaklaştırmaya çalışan bir sistem. Yani evrim teorisi iddia, öyle basit bir iddia değil. Yani dünyada milyarlarca insanın hayatını olumsuz yönde etkileyen bir inanış. Pagan dini. Yani putperest bir inanç. Çünkü neye veriyor? Mesela eskiler tahta uyuyorlardı, yapıyorlardı. Al işte bak her şeyi bu yapıyor diyorlardı. Şimdi ne kadar mantıksız, akıl dışı, bilim dışı yani karşılıyoruz değil mi putperestliği? Bunlarınki ondan daha beter. Onlar hiçbir şey yapmıyor, onlar tesadüf diye bir put çıkarmışlar. Tesadüf yapıyor her şeyi diyorlar. Aynı, hiçbir farkı yok bakın yani. Dolayısıyla yani gerçek bilim adamlığı değil materyalistlerin yaptığı ama son 100-150 yıldır bilimi baskı altına aldıkları için işte belli sermayelerle, belli kurumları, kuruluşları, belli basın organlarını kendi kontrolleri altında tutarak bilimsel hiyerarşiyi de idare ederek ve sermayeyle ve elindeki basın yayın organlarıyla insanlara bunu eğitime de sokmuşlar dünyanın her yerinde, işte Amerika'da, şurada, burada, hepsinde bir ön kabul olarak eğitimde de bu okutuluyor. Dolayısıyla bütün insanların şuurlarını, beyinlerin, inanışlarının içine böyle bir şeyi zerk etmişler ve Allah'ın varlığından uzaklaştırmışlar insanları. Şimdi bakın, bilimi bu devirde gerçek olması gerektiği yere getiren ve bilimi bu hegemonyadan kurtaran, insanlığı da bu zehirden kurtaran Sayın Hocamız Adnan Oktar oldu. Yani bu bir gerçek. Bu dünyaca yaşıyoruz şu anda bunu Allah'ın izniyle. Çünkü son 30 yıldır yaptığı çalışmalarla, kitaplarla ki 300'e yakın eseri var Sayın Hocamız Adnan Oktar'ın. Yaklaşık 70 dile tercüme edilmiş durumda. Dünyanın 150 ülkesinde okunuyor Allah'ın izniyle. Her yerde. Ve internette de var. Ücretsiz olarak kitaplar, filmler, ses kayıtları, bunların hepsi ücretsiz olarak sahip olunabiliyor. Allah rızası için bir yapılmış bir imani ve kültürel bir hizmet bu çünkü hocamız tarafından. Allah razı olsun, getirdiği bilimsel delillerle bu tesadüf putunu, mantıksızlığını fosil delilleriyle, proteinlerin mikro seviyede ve makro seviyedeki her şeyin hiçbir şekilde tesadüfen
oluşamayacağını açık ve seçik ortaya koyarak dünyada bu hegemonyayı, evrimcilerin hegemonyasını ortadan kaldırdı Allah'ın izniyle. Şimdi son bir çırpınışları Allah'ın izniyle, çünkü farkındalar. Karşılık da veremiyorlar. Bakın, normalde binlerce sayfa yazılmış bir burada evrimi bilimsel olarak çökerten hocamızın yazıları var. Karşısında bir paragraf yazı yok. Bakın, sadece belli başlı böyle insanları büyülemek için kullanılan bazı dergi ve gazetelerde haberler var. Onlar orada Latince isimler kullanarak işte bir fosilin Australopithecus africanus diyor mesela, işte Hesperopithecus harulcuc diyor. Bilim adamı şu bilim adamı bunu buldu diyor. Bu da işte ara geçiş kayıp halka diyor mesela. Öyle bir kelimeler kullanıyor ki okuyan sanki ya bilim adamı Hesperopithecus da diyor diyor herhalde. Doğru diyor diyor. Biz bundan ne anlarız diyor. Demek ki doğru herhalde bu böyle. İşte bunu sağlamak için o terimleri, Latince terimleri kullanarak, bilim adını da geçirerek beraberinde bir propagandist yöntemdir bu. Yani bir yanlışı bir insanlara sürekli tekrarlarsanız diyor Göbels, Hitler'in propaganda bakanı, onu ona inandırırsınız diyor.
Koskoca ya, yalanı diyor, yalanı tekrarlarsanız. Ya,
yalanı tekrarlarsanız diyor. Koskoca 2. Dünya Savaşı'nda milyonların ölümüne toplumu sebep olmuş diyor. Faşizm, yani Darwinizm'den kaynaklanan o fikir sisteminde milyonların etkilemiş bak bir yalanla, yani bunun farkında. İşte o yalan şu anda Darwinizm, insanları buna. İşte, ama bunu işte hocamız Allah'ın izniyle bilimsel hizmetlerle yıktı Allah'ın izniyle. Dünyada, dünya çapında görüyoruz. Kısa bir aramız var, daha sonra devam edeceğiz inşallah. Evet, programımıza devam ediyoruz sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. İlk bölümde Darwinizmin geçersizliğini ortaya koyduk Allah'ın izniyle, hocamızın vesilesiyle. Ve yaratılış delillerini kısmen ama detaylı bir şekilde inceledik Allah'ın izniyle. Kainatta mikro seviyeden makro seviyeye çok büyük bir düzen var. Ve her an o düzen devam ediyor, hiç bozulmadan. Bu Allah'ın her an her şeyi kudreti altında tuttuğunu gösteriyor. Çünkü en ufak bir tesadüfe yer yok. En ufak bir bozulmaya yer yok. Yani dünyanın dönüşünden kalbimizin atmasına kadar, bitkilerin çıkmasından hayvanların beslenmesine kadar, trilyonlarca hayvanın hepsinin, hepsinde büyük bir şuurun, büyük bir aklın varlığını görüyoruz Allah'ın izniyle. Cenab-ı Allah'ın sonsuz ilmi ve kudreti tecelli ediyor. Kainatta her yerde, her an, her saniye, dünyada, her canlıda, yani her an, her saniye bir yaratılış var. Yani hazır konulmuş bir sistem devam etmiyor. O an Allah'ın tecellisi olmasa, bakın kudreti tecelli etmese o an, durur anında. Kalp durur mesela. Güneş söner, dünya uçar, denizler dökülür, yıldızlar dökülür. O, yani o büyük kudretin tutmasıyla, Allah'ın sonsuz kudretinin tutmasıyla devam ediyor. Allah hayyül kayyum sıfatları var Cenab-ı Allah'ın. Hay, hayat veren demek. Her an hayat veriyor Allah bize. Kayyum, her şeyi ayakta tutan demek. Her şeyi her an Cenab-ı Allah'ın sonsuz kudreti ayakta tutuyor inşallah.
Evet, inşallah.
Evet, yani dünyanın bir amacı var aslında. Yani aslında değil, her şeyin bir amacı olduğu gibi dünya hayatında bir amacı var. Allah kendisi kulluk etmek üzere yaratılmış. Çünkü her yere, nereye baksak Allah'ın yaratmasının delillerini görüyoruz. Hiçbir şey tesadüf değil. Yani evrimcilerin iddia ettiği gibi böyle bir tesadüf zaten yok. Olmadığı her şey düzen içerisinde ve mükemmel kontrol altında. Dünyanın da bir amacı var. Bir de kısacık bir dünya hayatı. Yani çok çabuk mesela yaşlanıyor. Her şey bozulmaya uğruyor. Değil mi? Hemen bitecek bir dünya hayatı ve çok çabuk geçiyor. Yani yıllar birbirini kovalıyor, aylar birbirini kovalıyor. İnsan hemen gençlik dönemi kısacık bitiyor ve acizliklerle yaratılmış insan. Mesela insanın yorulması, hastalanması, acıkması, kirlenmesi, hepsi acizlik. Kısacık gençlikten sonra hemen yaşlılık dönemi başlıyor, hastalıklar ortaya çıkıyor. Yok, kemikleri eriyor, gözleri görmemeye başlıyor, hafızasının bir kısmını kaybediyor, güzelliği gidiyor zaten böyle, derisi hemen buruşuyor. Kemikleri küçülüyor, eğriliyor böyle, sırtı kamburlaşıyor değil mi? Saçlar dökülüyor, beyazlıyor. Ve ondan sonra da ölüm gerçekleşiyor. Şimdi onunla ilgili bir kısa film vardı. Onu isterseniz izleyelim. Çok net bir gerçek bu. Yani evet. Hiçbir planı olmayabilir insanın. İstediği üniversiteyi kazanamayabilir, orada okuyamayabilir, istediği işe olamayabilir, istediği kadar zengin olamayabilir, istediği evliliği yapamayabilir, istediği gibi çoluk çocuk sahibi olamayabilir. Ama mutlaka ölecek. Tek gerçek bu inşallah.
Evet. Kaderinde insanın yaşayacağına emin olduğu tek gerçek. Bakın bir saat sonrasını bilemeyiz, bir gün sonrasını bilemeyiz. Bir dakika sonrasını bilemeyiz. Çünkü damarlarımızın kontrolü bizde değil. Bir an tıkansa bir beyin damarı saniyede, yani saniyelik bir iş. Yani bizim için gelecek dediğimiz şeyden biz emin değiliz. Ama gelecekte tek emin olduğumuz şey ölümdür. Çünkü bakıyoruz 150 sene önceden dünyadan kalan bir kişi bile yok. Değil mi? Bir 100 sene sonra belki kimse kalmayacak. Yani bu her an yaşadığımız bir gerçek. Ama insanın göz ardı ettiği, yani yaşarken sonsuzluk isteği olduğu için insanın içinde sonsuz yaşama isteğiyle var etmiş Cenab-ı Allah insanı. Onu vereceği için zaten sonsuzluk başlamış durumda. Bu hocamızın bir kitabının ismi aynı zamanda. O zamanın biz içindeyiz. Artık var olduk. Bir daha yok oluş diye bir şey söz konusu değil. Sadece daha iyi bir yerde mi, kötü bir yerde mi sonsuz yaşayacağız? O var önümüzde. Dünyada onu belirleyen yer Allah'ın izniyle. İnsan yaptıklarıyla, güzel davranışlarıyla veya kötü davranışlarıyla hangi yola gideceğini görecek. Daha sonra ölüm dediğimiz şey bir geçiş anı. Yani sabah uyandığımız gibi bir boyuttan başka bir boyuta geçiyoruz. Çünkü algılayan ruhumuz, ruhumuzu da yaratan Allah. Hatta ruhumdan üfledim diyor Cenab-ı Allah ayette. İnsanı yarattım, ruhumdan üfledim diyor. O yüzden insanlar gelecek planı yaparken hep dünyaya ait gelecek planları yaparlar. 5 sene sonra, 10 sene sonraki kariyeri için, 20 sene sonraki ailesi için, 30 sene sonraki sosyal yaşantı düzeyi için, 40 sene sonraki, ya bunlarla ilgili sürekli onun için uzun süre eğitim görürler, uzun süre çalışmalar, uzun süre emekler. Hangi şey için? 20 sene sonra için, 30 sene sonra için. Sonra Sonra dünya hayatı bitiyor, ölüm. Esas gelecek var, ahiret. Sonsuz yaşam. Yani 50-60 sene ne ki? Sıfır. Sonsuzun yanında sıfırla 50-60 sene, 100 sene sıfırdır yani. Hiçbir hükmü bile yok. Ve çok çabuk geçiyor. Hı. Bir algı biçimi olduğu için zaman, bakın insan şimdi mesela kaç yaşında, bir 10 sene öncesini düşünsün, ne çabuk geçtiğini, bir an der ya, nasıl geçti der deseler, bir an der ve Kur'an'da insanlar öldüğünde sorulacağını ve bu şekilde cevap verileceğini söylüyor Cenab-ı Allah. Hı. Bir günün birazı, hatta daha az, en şey bir an deniyor. Yani o kadar kısa ömür bir anda gelip gidiyor. Ve dünya hayatı bitiyor. Yani kaderinde insanın emin olduğu gerçek üzerine bir plan yapar insan yapacaksa. Ve sonsuz hayatı için bir geleceğini hazırlama yapar. Azık edinin diyor Cenab-ı Allah. Yani takva, yani Allah korkusu, vicdan ve güzel ahlak sergileme. Allah'ın istediği bir karakterde olma ve güzel ahlak sergileme. Allah'a karşı vefasını yerine getirme. Dünyanın var edilmesinin, insanın varoluş yani yaratılmasının gayesi bu Allah'ın izniyle. Allah'ı tanımak, onu sevmek, ondan korkmak, ona saygı duymak, ona şükretmek, dünya hayatını o ahlakta geçirmek ki insan bu fıtrat üzerine yaratılmıştır zaten. Yani bu yaratılışla yaratılıyor. Ruhu, kalbi bu şekilde yaratılıyor. Allah da onu istiyor bizden. Dünyayı o şekilde geçirmek ve 10 sene, 20 sene sonra plan için plan yaptığı gibi esas ahireti için yapmak. Onun için çaba göstermek. Değil mi? 20 sene sonra iyi bir kariyer için ne çaba gösteriyor insan? Nasıl emek veriyor? Günlerini her gün devamlı aynı şekilde büyük bir çaba göstererek harcıyor. Ama esas sonsuz hayatı bize verecek olan, bizi yaratan ve her an nefes almamızı sağlayan, sonsuz hayatı verecek olan Allah için bir çaba göstermek insanın esas amacı o. Allah'ın izniyle. Ve güzel bir yaşam. Yani en ahlaklı yaşam, en haz veren yaşam, yani güzel şeyleri anlatmak. Biz burada Allah'ı anlatıyoruz mesela, değil mi? Allah'ın büyüklüğünü, kudretini, güzelliğini. Ruhumuz bundan çok büyük lezzet alıyor Allah'ın izniyle. Evet. Bu bizim için bir ibadet. Allah'a anmak en büyük ibadettir diyor Cenab-ı Allah. Ayet-i kerimede şeytanları Allah'a sınırım. Ve bizim ruhumuzu en çok tatmin eden olay. Yoksa Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimede bildiriyor şeytanları Allah'a sınırım. Yani kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur diyor. Başka bir şekilde tatmin bulmaz. Çünkü her şeyin sonu var. Sonu olan bir şeye kalp bağlanmıyor ki. Yani eğer gafletteyse, düşünmüyorsa, onu göz ardı edip unutuyorsa ona bir bağlanma hissi oluşuyor. Bu da imtihanın bir gereği dünyadaki. Ama her şeyin bir sonu var. Dünyada her şey yok olucudur. Yalnızca Rabbinin yüzü baki kalacak diyor Cenab-ı Allah ayet-i kerimede. Yani sonsuz olan Allah, sonsuz baki kalacak olan O'dur. Kainat yok olacak, kıyamet kopacak. Allah'ın yarattığı bütün sistemlerin hepsini Allah yok edecek. İnsanları da yok ediyor. Yani yok ediyor derken dünyanın üstünden. Dünyada ölüm veriyor Allah ama diriltiyor tekrar. Nasıl ilk başta yarattıysa aynı şekilde diriltecek. Ruh zaten Allah'a ait olan ve sonsuz gidecek olan bir şey Allah'ın izniyle. O yüzden bu gerçek insanın bildiği ama dünya hayatının oyalanmalarıyla göz ardı, şeytanın etkisiyle göz ardı ettiği bir gerçek. O yüzden Cenab-ı Allah düşünmez misiniz diyor, akletmez misiniz diyor. Allah bize onu anlayacak, kavrayacak bir feraset, iyiyi kötüden anlayacak bir anlayış vermiş Kur'an ayeti ifadesiyle. Ve her şeyi kavrayabiliyoruz. Bir şeye baktığımızda onun nasıl var olduğunu kavrayabiliyoruz. Var edicisinin sonsuz yüce kudret sahibi Allah olduğunu anlayabiliyoruz. Dünyanın mahiyetini anlayabiliyoruz. Vicdanen bunu kabul ediyoruz. Yani aklımız bunu değerlendiriyor. Muhakeme gücüyle bunu fark ediyoruz. Vicdanımız da kabulleniyor. Ama dünyanın işleriyle ilgilenirken bunu unutma, bundan geri durma, bunu düşünmeme gibi şeylerle şeytan alıkoymaya çalışır insanları. İnsanların yapacağı ise Allah'ın bizden istediği gibi düşünmek, akletmek, bunları bir kenara bırakmamak. Yani düşündüğü zaman insan, çünkü ona odaklandığında, konsantre olduğunda, sadece düşünse bile, düşündüğünde bile o bütün şuurlar tekrar yerine geliyor insanda, eğer göz ardı etmişse bile. o bütün gerçeği tekrarlayıp insan o hakikatlerin hemen tekrar farkına varıyor. Ve ne yapması gerektiğini de bilir. Yani insan vicdanen de bilir. Önünde Kur'an da var Allah'ın izniyle. Kur'an bizim için çok büyük bir nimet. Yani tam bir rehber, tam bir yol gösterici. Çünkü Allah'ın sözü. Allah bize nasıl yaşamamız gerektiğini, dünya hayatında neler istediğini, sonsuz hayatın nasıl olduğunu, nasıl bir ahlak göstermemiz gerektiğini hepsinde yol göstermiş. Bizim için biz kendimizin bir şey keşfetmemize gerek yok. Nasıl rahat, huzurlu bir hayat olur? Nasıl insanın kalbi tatmin bulur? Bunların hepsini Allah bize açıklamış. Kur'an'la muhatap olduğunda insan, Allah'ın sözünü okuduğunda, dinlediğinde o zaman tam huzurlu, güvenli, rahat, kalbi tatmin olmuş olarak çok güzel bir yaşam sürer. Yani esas yaşam ahirette. Dünyada elbette sıkıntılar da olacak. O da imtihan gereği. Zaten o anlarda insanın ahlakı, güzelliği belli olur. Sabırlı mı, fedakar mı, merhametli mi, adaletli mi? Dünya hayatında Allah insana özel olaylar yaratır ki onun ahlakını denesin ve sonsuz hayatı ona göre olsun. Evet, Allah'ın izniyle inşallah.
Allah ayetinde şu şekilde buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. O amel bakımından hanginizin daha iyi olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı diye söylüyor Allah inşallah. Yani dediğin gibi Altı Hocam, Allah bu dünyayı bir imtihan ortamı olarak yaratıyor. Ve burada insanın yapması gereken Allah'ın kulluk görevi. O kulluk görevini layıkıyla yerine getirdiğinde, Allah'ın hoşnut olduğu tavırları sergilediğinde Allah'ın beğendiği bir ahlak üzerinde olmuş oluyor. Burada Hazreti İbrahim örnek oluyor değil mi? İnşallah Hazreti İbrahim'in bir sözü var yine Kur'an'da. Allah şu şekilde buyuruyor. Diyor ki şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir diyor. Bütün yaşantısında Allah'ın hoşnutunu kazanmak için, Allah'ın rızası için ve en samimi bir şekilde geçiriyor. Ölümü düşünmek zaten insanın acizliğinin farkına vardığından dolayı samimi bir ahlak üzerine olmasını da sağlıyor. Yani sonsuz bir şekilde yaşamayacağını, acizliğinin farkına vardığından dolayı samimiyeti kazanıyor ve orada Allah'ın hoşnut olduğu tavırları sergiliyor. Çünkü biliyor ki burası başıboş bir yer değil. Bir amaç için yaratılmış durumda inşallah Allah'ın izniyle. Ve Allah her şeye şahit. Tek güç sahibi olan Allah. Her şeyi görüyor, biliyor. Sinenin özünde saklı duranı bilendir diye Allah verirti ayetinde inşallah. O zaman Müslüman Allah'ın hoşnut olduğu, beğendiği, sevdiği bir ahlak üzerine hareket etmiş oluyor Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah. Yani aslında hani insanlar ölüm deyince böyle rahatsız olurlar, konuyu kapamaya çalışırlar. Keyfini kaçıran bir konu olduğunu düşünürler. Halbuki onlar için mesela böyle beyni uyuşturan muhabbetler, işte dizi muhabbetleri, Facebook muhabbetleri, maç muhabbetleri böyle. Hep beyni uyuşturan konular konusunda konuşmayı severler ama asıl gerçek ölüm yani. Ölümden bahsetmek hakikaten son derece önemli. Çünkü insanın, Ender Hocam da söyledi, Allah korkusunun artmasına vesile olur. Değil mi? Dünya hayatının geçiciliğini düşünen birisi, ölümü düşünen biri. Mesela biraz önce gördük, ne Liz Taylor'lar gelip geçti, Rita Hayworth'lar, Greta Garbo döneminin en güzel hanımlarıydı, en havalı. Şu anda namı bile yok yani, böyle mezarda kemikleri bile kalmamış bir çoğunun. Değil mi? Mezarlıklar insanla dolu. Değil mi? Onların işte evleri vardı, işleri vardı, itibarları vardı, konusu komşusu vardı, parası vardı, bankada hesapları vardı, tekneleri vardı, arabaları vardı. Ne oldu? Bir tane geçerken orada görüyoruz böyle mezarın üzerinde işte filanca ruhuna el Fatiha diye böyle. Arada bir akrabaları işte bayramlarda, o da hatırlarsa, gelip mezar taşını ziyaret ediyorlar. O sessizliğin, o derinliğin içinde kaldılar hepsi. O değil mi? Yakınları hatırlamıyor bile arkadaşları. Kendi hayatlarına devam ediyorlar. 100 sene önce doğmuş olanların tamamına yakını öldü. Birkaç tane sayılı insan var dünyada 100 yaşın üzerinde olan. Onlar hayatta. Onlar da yani ölümün çok yakın olduğu net olarak gözüküyor. Ama ölüm anının düşünülmesi, ölümden sonrasının düşünülmesi çok önemli. Mesela Allah Kur'an'da ölümü çok net anlatıyor detaylı olarak. Müslümanlarla Müslüman olmayanların, inkarcıların ölümleri aynı olmuyor. Müslümanların güzellik içinde alınıyor. Melekler, Hazreti Azrail bir ekiple en güzel, en yakışıklı insan şeklinde geliyor. En güzel insan şeklinde. Ve selam diyerek güzellikle alıyorlar. Ve o anda demişti hocamız, yani Kur'an'dan gerçek Kur'an'dan ayetlerle inşallah, insan Müslüman cennete gideceğini anlıyor. Daha ölüm anında itibaren, ölüm canının alınış şeklinden. İnkarcıların da tam tersi. Onlar da canlarının acı içinde çıkmasını isteyerek sırtına vura vura diyor Allah inşallah, acı içinde çıkartarak. Yani orada da onlar anlıyorlar nereye gideceklerini. Sonra kitapların sağ elden ve sol elden verilmesi tabii. Sağında ve önünde ışık olması Müslümanların. Hepsi nereye gideceğini anlıyor ve asla korku yoktur diyor Allah onlara inşallah. Hiçbir şekilde korku duymuyorlar. Ama neden? Güzel bir hayat yaşadıkları için. Yani samimi oldukları için. Dinde bir zorluk yok. Din çok kolay. Din hayatı çok kolaylaştırıyor aksine. Yani dinde dini yaşayan bir insan Allah fıtrata en uygun olduğunu söylüyor. Dini yaşayan bir insan mutlaka mutlu oluyor. Allah güzel bir hayatla yaşatacağını bir kere vaat ediyor. Ve en güzel hayatı yaşatıyor dine inanana. Dinde öyle elini ayağını çekmek yoktur dünya hayatından. Tam tersine dünya hayatının en güzelini yaşatır Allah. Dindar bir insan, Kur'an'da bu var. Sanattan, bilimden, estetikten hoşlanır. Bilim yapar. En modern insandır. Yani peygamberlerin hayatına baktığımızda dönemlerin en modern insanları olduklarını görüyoruz. Ultra modern. Bu mesela günümüzdeki modernlik anlayışıyla bir değil tabii. Modernlik dejenere olmakla bir tutuluyor ama öyle değil. Müslüman tabii ki dejenere olmaz. En güzel ahlaklı, en asil, en merhametli, en sevgi dolu, şefkat dolu insan olur. En temizdir, en şık giyinendir. En güvenilir insandır. En sadık, en vefalı insandır. En çok sanattan, bilimden anlayan insandır. Güzelliklerden. Her zaman Allah'a yönelik dönen. Dolayısıyla Müslüman ultra moderndir. Yani yeryüzünün halifesi diyor Allah Kur'an'da inşallah. Devlet yönetir, her şey, yani canının mallarını teslim edeceğin insandır. Onun için Hazreti Mehdi, Mehdiyet çağında yaşıyoruz. Çok büyük bir nimet, Allah'ın lütfu. Ya bunun için çok büyük bir müjde insanlık için. Çünkü bütün insanların, bütün dünyanın canını malını teslim edeceği çok güvenilir. Çok üstün ahlaklı birini gönderiyor Allah. Ve dünya adalet bütün dünyaya hakim olsun diye. İslam dini bütün güzel ahlak bütün dünyaya hakim olsun diye. Dinin ne kadar kolay yaşandığını Hazreti Mehdi vesilesiyle insanlar görecekler. Dindar olmayanlar da korunup kollanacak. Yani hadislerde herkesi koruyup kollayacak ve bütün dünyanın zengin olmasına vesile oluyor. Yani bütün dünyada zenginlik oluyor, para verecek kimseyi bulamıyor Hazreti Mehdi. Öyle bir dönem geldi inşallah. İnsanların tabii şimdi ölüm son derece önemli bir konu. Bir iki düşünen hata alıyor bir kısım insanların. Birincisi çoğunluğa uymak. Halbuki Allah Kur'an'da çoğunluğun iman etmeyeceğini bildiriyor. Allah ayeti şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Allah çoğunluğa uymayın diyor. Yani insanlar bakıyorlar. Ya çoğunluk Darwinist, işte çoğunluk mesela züppe olabilir. Çoğunluk dinsiz olabilir, ateist olabilir. İnsan ona göre hareket etmez. İnsan Allah rızasına göre hareket eder. Çünkü dünyanın gördük ölüm anı var, ahiret var ve mutlaka var. Allah kesin olarak var. Ahiret de var o zaman kesin olarak. Ölüm de var kesin. Demek hesap da var kesin. Yani çok açık. Bunda karmaşık bir konu yok. Ona göre yaşar insan. Çoğunluğa göre yaşamaz ki. Dünyanın çoğunluğu mesela olmaz. Yani dünyanın çoğunluğu hırsız olsa hırsızlık mı yapar insan? Ona göre hareket etmez. İnsan vicdanıyla hareket eder. Kur'an var yol gösterici. Altı hocam biraz önce söyledi. Allah söylüyor zaten. Yani çoğunluğa göre olursan diyor seni şaşırtıp saptırırlar diyor. Çoğunluğa göre yaşamayacak insan inşallah. Bir de erteleme, yani onu da Allah söylüyor. Yani, ertelemek diyor inkarda bir artıştır diyor. Yani ben dini yaşlanınca yaşarım. Yaşlanacağını ne biliyorsun? Kimin öyle bir garantisi var? Mesela hep gazetelerde haberler çıkıyor. İşte yüzme şampiyonu diyor. Yemek yedi diyor. Havuza daldı diyor. Havuzun içine daldığında vefat etti diyor. Öldü diyor. İşte bir motosikletle sürat yaparken bir yerde bir kaza, hiç beklemediği anda ölüm gerçekleşiyor. Mesela yolda yürüyor. Trafiğe çıkmış. Görüntüleri yani çok görmüşüzdür böyle. Hiç ummadığı bir anda işine giderken orada kimler ne planlar var kafasında, değil mi? İşiyle ilgili belki aile kuracak gencecik bir insan, işte belki araba alacak. 60-70 yaşına kadar mutlaka yaşayacağının hesaplarıyla, değil mi? Öyle ölümü de beklemiyor. Pazartesi sabahı çıkmış işine giderken bir araba çarpıyor durakta. O anda ölüm geliyor. Ya da uykusunda vefat eden. Yani benim öyle vardı çocukluk arkadaşım. Bir gün basketbol oynamıştık çocuklukta. Ortaokul ya da lisedeydik. 15 yaşındaydık. O da aynı yaştaydı. Ertesi gün yani görüşecektik ama görüşemedik. Böyle öğleden sonra oldu, akşama doğru. Gittik sorduk annesine ne oldu diye. Yavrum gece yatağında vefat etti dedi. Bir anda ölüm geldi 15 yaşında. Böyle bir yani ölümün sırası, yaşı böyle bir konu yok inşallah. Dolayısıyla erteleme olmaz. Bir de ben yani yaparım hani sonra nasıl tevbe ederim. O öyle olmuyor. Mesela Allah bunu söylüyor. Ölüm anında tevbe ve iman kabul edilmiyor. Allah kabul etmiyor. Ve bunu Kur'an'da şöyle bildiriyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Tevbe ne kötülükleri yapıp edip de onlardan birine ölüm çatınca ben şimdi gerçekten tevbe ettim diyenler. Ne de kafir olarak ölenler için değil. Böyleleri için acı bir azap hazırlanmıştır diyor Allah. Cehennem var. Yani ben öleceğini anlayınca hemen tevbe öyle, öyle değil. Allah söylüyor onu. İnşallah.
Evet inşallah. Kur'an mı üzerinden biraz bahsedebiliriz inşallah. Allah demir elementinden bahsediyor Kur'an'da. Dünyadaki ve güneş sisteminde bulunan hiçbir demir ne dünyada ne de güneş sistemin içinde üretiliyor. Hepsi daha dış uzaydaki daha büyük yıldızlarda oluşup daha sonra bu güneş sistemin içindeki gezegenlere dünyaya geliyor. Bunun da sebebi şu, demirin oluşabilmesi için çok yüksek güneştekinden çok çok daha yüksek derecede bir ısıya gerek var. Yaklaşık olarak 100 milyon santigrat derece ihtiyaç oluyor. Bu güneştekinden daha yüksek bir enerji. O yüzden nova ve süpernova denilen daha büyük yıldızlarda ancak demir oluşabiliyor. Bu süpernovalarda oluşan demir oluşumu arttıkça bu yükü kaldıramaz hale geliyor süpernovalar ve bir patlama gerçekleşiyor. Bu patlamalardan sonra demir işte bu şekilde güneş sisteminin içerisinde ve dünyaya ulaşıyor. Şimdi demirin dünya gelişi bu şekilde. Allah da Kur'an'da hadis suresinde ayette şu şekilde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için çeşitli yararlar bulunan demiri de indirdik. Allah indirdik diye bildiriyor inşallah. Demiri indirmiyor diyor. Buradaki zaten demirin oluşumu, süpernovada oluşumu, dünyada ve güneş sistemi içinde oluşmaması tam bu ayette geçen ifadeyle birebir örtüşüyor Allah'ın izniyle. Ayrıca bu hadis suresi El Hadid kelimesi 57. sure, Kur'an'ın 57. suresi. El Hadid kelimesinin sayısal değerine bakıldığında da yani evcet hesabı yapıldığında da yine 57 rakamına ulaşıyoruz. El Hadid olarak değil de sadece Hadid kelimesi olarak alındığında ise bu sefer sayısal değeri 26. Periyodik cetvelden bildiğimiz üzere demirin de atom numarası 26. Tam bunlar da inşallah mutabık olan şeyler. Allah bunları bu gerçeği bize 1400 sene önce Kur'an'da inşallah bu şekilde net bir şekilde demirle ilgili bildirmiş inşallah.
İnşallah.
O kadar çok Kur'an mucizesi var ki. Sayın hocamızın kitapları var bu konuda. Kur'an mucizeleri 1, 2, 3. ciltler. Kur'anmucizeleri.com internet adresi var. Oradan Kur'an'ın başka mucizevi yönleri de var. Kelime tekrar sayıları, 19 mucizesi, edebi yönü ve bilimsel konularıyla ilgili, mucizeleriyle ilgili internette de bakabilirler kardeşlerimiz. Kur'anmucizeleri.com. Yani her an yaşadığımız olayların birçoğu Kur'an'da bize 1400 sene önce bildirilmiş. Yani hiçbir insanın bilemeyeceği, ancak 20. yüzyıldaki bilim ve teknolojinin gelişmesiyle bulunmuş, yeni keşfedilmiş şeyler Kur'an'da 1400 sene önce bildirilmiş. Hızlı hızlı sayayım mesela, yağmuru Allah belli bir ölçüyle indirdik diyor. Ancak 20. yüzyıl teknolojisiyle her sene aynı miktarda dünyaya yağmur yağdığını anladık. 518 trilyon ton zannedersem, yanlış hatırlamıyorsam. Hangi insan bilebilir bunu? Ancak Cenab-ı Allah'ın bildirmesiyle bilinebilecek bir şey. Kur'an'ın hak sözü olduğunu, Allah'ın sözü olduğunun bir ispatı. Kainatı genişlettiğinden bahsediyor Cenab-ı Allah. Şüphesiz ki göğü biz bina ettik ve onu genişleticiyiz diyor. 20. yüzyılda şeytanın Allah'a sınırım, 20. yüzyılda Hubble teleskobu bulundu da ışık, yıldızların ışık tayfları gözlendi. Baktılar ki bütün yıldızlar birbirinden uzaklaşıyor. Yani evren genişliyor. O kadar çok, evet. Mesela anne karnında 3 karanlık bölgeden bahsediyor Cenab-ı Allah. Hakikaten öyle bir safhalardan geçtiği yeni anlaşıldı. İşte cinsiyeti erkeğin belirlediği Kur'an'da geçiyor Allah'ın izniyle. Kemiklere et giydirdik diyor. Önce kemiklerin yaratıldı. Sonradan üstünde kasların geldiğini mesela bilim dünyası yeni keşfetti. Kur'an bilime yol gösteriyor. Allah'ın izniyle bilimi emrediyor. Ve bilimsel gelişmelerle yeni keşfedilmiş yaşadığımız birçok şeyin 1400 sene önce Kur'an'da bildiriliyor olması Kur'an'ın hak kitap olduğunu, Allah'ın sözü olduğunun ispatlarından bazıdır Allah'ın izniyle.
İnşallah. Şimdi yani biraz önce bahsettik. Darwinizm bitiyor Allah'ın izniyle. Dünyayı, dünya çapında bir belaydı böyle. Deccaliyetin sistemi. Çok güzel bir döneme geldik. Yani aslında insanların dindarlaşması, Darwinizmin yıkılıyor olması Hazreti Mehdi'nin çıktığının çok net delillerinden inşallah. Yani 150 yıldır yıkılmaz, yenilmez zannedilen Darwinizm bir anda çöküşte şu anda. Yerle bir oldu bilimsel delillerle, Allah'ın izniyle. Bütün dünyada dindarlaşma başladı. Mesela devlet başkanları düzeyinde bakıyoruz inşallah. İnsanların dindarlaştığını görüyoruz. Aynı şekilde sanatçılara bakıyoruz, bilim adamlarına bakıyoruz, dindarlaştıklarını görüyoruz. Herkes Allah'ı anmaya başladı. Tony Blair sürekli Kur'an okuduğunu söylüyor. Soruyorlar siz Müslüman mı oldunuz diye. Şimdi bu soruya cevap vermeyeyim diye cevap veriyor. Prens Charles İslamiyet'e öven konuşmalar yapıyor. Gizli Müslüman olduğu söyleniyor. Obama'ya bakıyorsunuz, Sarkozy'ye bakıyorsunuz. Birdenbire Allah'ı anan konuşmalar yapmaya başladılar. Hugo Chavez, komünist diktatör, Venezuela'nın komünist diktatörü, Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi gelecek diye açıklamalarda bulundu. Bunlar tabii normal gelişmeler değil böyle. Yani kendiliğinden olmadı. Bu bize Allah'ın Hazreti Mehdi'yi çıkardığının ve yeryüzünde olduğunun kanıtları bunlar. Ki çok sayıda fiziksel alamet de gerçekleşti. Yani savaşlar mesela onlar hadislerde bildirilmiş. Afganistan'ın işgali bildirilmiş. İran-Irak savaşı aynısıyla oldu. Hazreti Mehdi çıktığı dönemde olacak diye bildiriliyor. Hicri 1400'den itibaren ki 1980'e denk geliyor. Arka arkaya olacak diyor peygamberimiz. Hep arka arkaya gerçekleşti böyle. 150'den fazla alamet. Ama bakıyorsunuz bir kısım insanlarda umutsuzluk var. Halbuki ümit kesmek haram Kur'an'a göre. Allah onu haram kılmış, yasaklıyor. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez diyor. Hazreti Mehdi'nin varlığı ve ahir zamandaki güzel ahlakın hakimiyeti, altın çağı, Allah'ın rahmeti tabii çok büyük bir lütfu. Tabii ki ümit kesilmez. Mesela Allah ayette bunu yasakladığını şöyle bildiriyor inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden umut kesmez. Allah sadece inkarcıların ümitsizlik içinde olacağını söylüyor. Müslümanlara yasak kılmış mı? Yine başka bir ayette Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden umut kesmez. Dediler ki seni gerçekle müjdeledik. Öyleyse umut kesenlerden olma. Yani umutsuzluk kesinlikle haram. Allah çünkü sonsuz güç sahibi. Allah'ın vaadi var. Mesela Kur'an'da Allah Nur suresi 55 ve çok sayıda ayette İslam ahlakını dünyaya hakim kılacağını vaat ediyor ve hiç şüphesiz diyor Allah. Mesela Nur suresi 55'te hiç şüphesiz diyor. Ve vaat ettiğini bildiriyor. Allah'ın vaadi olduğunu. Allah da vaadinden asla dönmez diyor Kur'an'da Allah. Demek ki bu mutlaka gerçekleşecek. Umut kesmek haram oluyor. Allah söylüyor kafirler toplumdan başkası umut kesmez diyor. Hazreti Mehdi'nin varlığı, altın çağın yaşanması mutlaka gerçekleşecek ve bunun zamanımıza gerçekleşeceğini anlıyoruz. Çünkü delilleri var. Çok net delillerle Allah bu delilleri bildirmiş zaten. Bunları gördüğünüzde Hazreti Mehdi'nin çıktığını bilelim diye Allah vahiy yoluyla, peygamberimiz yoluyla bildirmiş. Biz de görünüp bununla müjdeleniyoruz ve seviniyoruz. Dolayısıyla cahilliğinden yapanları tenzih ederiz ama bir kısım insanların bilerek, özellikle böyle münafık, yobaz tipli, zaten onlar anlaşılıyor, sahtekarlıkları yüzüne yansımış böyle, kıyafeti, konuşmaları dinler de olsa söylemleri, yani konuşmaları, dindar gibi gözükse de sahtekar oldukları hemen anlaşılıyor. Ve insanları da umutsuzluğa sevk etmek istiyorlar. Halbuki bu hem Kur'an'a aykırı hem de tabii çok büyük bir harama giriyorlar bunu yapanlar. Ama cahilinden yapanlar tabii onların da yani zaten Kur'an ayeti olduğu için bu duruma düşmemeleri gerekir. Dolayısıyla yani özetle yani inşallah Hazreti Mehdi'nin varlığı çok büyük bir sevinç vesilesi. Çünkü insanlık 20. yüzyılda öyle bir yüzyıl yaşandı ki yani tarihte eşi benzeri yok. Hiç bu kadar savaş olmadı yani 20. yüzyılda olduğu kadar. Hiç o kadar insan öldürülmedi. En az 350 milyon insan, daha fazla insan öldürüldü. Birinci Dünya Savaşı var, İkinci Dünya Savaşı var, işte İsrail-Arap arası savaş var, orada savaş var, Afganistan işgali var, İran-Irak savaşı var, var da var, Kore'nin işgali var, Vietnam savaşı var. Yani sürekli Afrika'da savaşlar var, Güney Amerika'da savaşlar var, her tarafta savaş var. Yani insanlar birbirini yedi 20. yüzyılda, Darwinizm ve materyalizm dolayısıyla. İşte Mehdiyet'in varlığı, bunların ortadan kalkacak olması... Muazzam bir müjde insanlar için, elhamdülillah.
Mehdi, hocamız da söylemişti, Allah'ın bir kanunu diye söylemişti. Nasıl ki dünyanın dönmesi bir kanun, Mehdiyet'in varlığı da yine Allah'ın kanunu. Zaten Kur'an'daki pek çok ayet işari manada Mehdi'ye ve Mehdiyet'e bakıyor. Sadece Kur'an'da değil, diğer kutsal kitaplarda, İncil'de ve Tevrat'ta da yine bu şekilde Kur'an'la ve hadislerle mutabık olan izahlar, ifadeler var. Mesela Tevrat'ta bir beklenen kurtarıcı inancı var. Orada Mesih olarak geçiyor. O Mesih zaten Müslümanların beklediği, Allah'ın ayrı zamanda göndereceği Hazreti Mehdi oluyor Allah'ın izniyle. Ve yine İncil'de geçen Hazreti İsa'nın tekrar ikinci defa yeryüzüne gelişiyle ilgili alametler var. Bunlar da yine baktığımızda Kur'an'la ve hadislerle mutabık olduğunda, uyumlu olduğundan o bölümlerin tarif edilmemiş olduğunu, hak olduğunu ortaya koyuyor. İncil'in o kısımlarının. Bunlar sadece İncil'de ve Tevrat'ta yok. Aynı zamanda hadislerde zaten Peygamber Efendimiz çok detaylı bir şekilde bildirmiş. Sahih hadis kaynaklarında var. Ehl-i Sünnet alimlerinin eserlerinde var. İslam alimleri zaten çok detaylı bir şekilde anlatıyorlar. Bu ahir zamandaki dönemin nasıl olacağını anlatıyorlar. Dolayısıyla bunları okuyan herkes çok açık ve net bir şekilde Mehdiyet'in bir gerçek olduğunu, Mehdi'nin aynı zamanda yeryüzüne geleceğini ve Oktay Hocam'ın deminden söylediği gibi bu 20. yüzyılda dünyada oluşan bu karmaşa ortamını, bu belaları ortadan kaldıracağını biz anlıyoruz. Peygamber Efendimiz'in mucizeleri de var zaten. Değil mi? Bu mucizelerin bir kısmı vefatından sonra gerçekleşiyor ve Allah'tan aldığı vahiyle Peygamber Efendimiz bu dönemde, yani 1400 sonraki yaşadığı dönemden 1400 sonraki dönemdeki olacak olan olayları anlatıyor. Hazreti Mehdi gelmeden önceki yaşanacak olayları, Hazreti Mehdi geldiğinde neler olacağını, nasıl bir mücadele ortamı olacağını, onun topluluğunu, ilmi mücadelesini, ona karşı yapılacak mücadelenin ne gibi oyunlar oynanacağını Hazreti Mehdi'ye karşı, hepsini Peygamber Efendimiz detaylı bir şekilde anlatmış, açıklamış. Ve bütün bu alametler deminden Oktay Hocam'ın da söylediği gibi Peygamber Efendimiz'e anlattığı bütün bu alametlerin hepsi bu son 30 sene içerisinde, yani 1979-80'den sonra, Hicri 1400'den sonra teker teker arka arkaya gerçekleşmeye başlıyor. Kuyruklu yıldız çıkacak diyor Peygamber Efendimiz. Kuyruklu yıldız geliyor. Daha farklı bir yıldız var. Lül'ün kuyruklu yıldızı iki başta olacak diyor Peygamber Efendimiz. Ve diğer yıldızların tam tersi yöne istikamette olacak diyor. Lül'ün kuyruklu yıldızı çıkıyor. Yani pek çok detayda bu şekilde bütün Peygamber Efendimiz belirttiği alametler gerçekleşiyor. Fırat'ın suyu kesilecek diye bildiriyor. Keban Barajı da Fırat'ın suyu kesiliyor. Kabe'de kan akıtılacak diyor Peygamber Efendimiz. Kabe'de çok büyük bir kan akıtılıyor. 7 sene sonra yine aynı şekilde bir kan akıtılıyor. 400 kişi vefat ediyor orada. Afganistan işgal edecek diyor. Irak işgal edilecek diyor. Bunların hepsi teker teker gerçekleşiyor. Bağdat Alevilerle yok edilecek diyor. Amerika'nın Irak Savaşı'nda Bağdat'ta bombalar patlıyor. Tam Alevilerle yok edilmiş oluyor. Irak ordusu yok olacak. Çölde bir ordu kaybolacak diyor. Çok büyük bir ordu olarak kabul eden Irak ordusu bir anda kayboluyor. Hiç askerleri olmadı ortaya çıkıyor. Yani hem büyük hem küçük çok detaylı bir şekilde Peygamber Efendimiz belirttiği bütün alametler hayret verici bir şekilde bu dönemde arka arkaya gerçekleşiyor. İnşallah. Bir videomuz varmış bu konuyla ilgili galiba. Onu da izleyebiliriz inşallah.
Ahir zamanda gerçekleşen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Alametler ağı koparılıp kaçan balıkların birbirini kovaladığı gibi kovalar. Hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış alametlerinin adeta tesbih taneleri gibi arka arkaya meydana geleceğini bildirmiştir. Gerçekten de Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte söz konusu alametler bir dizideki boncuklar gibi arka arkaya zuhur etmeye başlamıştır. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Hicri 1400'de Fırat'ın suyu ilk defa kesilmiştir. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki Keban Barajı Fırat'ın akışını kesmiş, böylece Peygamberimizin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmiştir. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişini insanlara haber veren büyük alamet. 15 Kasım 1979. Hadiste verilen bilgilere göre bu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a ayak bastığı günler içerisinde gerçekleşecek bir olaydır. Bu olayla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişi, gök gürültüsü gibi şiddetli bir sesle günlerce süren dev ateş, ışık ve duman bulutuyla ve zaman zaman süregelen patlamalarla Allah tarafından insanlara haber verilmiştir. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. İran-Irak Savaşı, Hicri 1400, miladi 1980 yılı Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı. Talikan'a, Afganistan'a yazık oldu. Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına denk gelmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Dünyamızın yakınından ancak 76 yılda bir geçen Halley kuyruklu yıldızı 1986 yılında yani Hicri 1406'da geçmiştir. Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. Doğu tarafından bir ateşin görünmesi, 1991 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi ve Kuveyt'e ait petrol kuyularını ateşe vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra Körfezi'ni çok büyük bir ateş sarmıştır. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Hicri 1400 içinde 1981 ve 1982 yıllarında arka arkaya ve tam Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları gerçekleşmiştir. Onun çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresi'nin üzerine akacak. Kabe baskını da Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında yani Hicri 1400 yılının ilk gününde 1 Muharrem 1400 yani 21 Kasım 1979 tarihinde meydana gelmiştir. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından Irak ordusunun Cumhuriyet Muhafızları olarak bilinen 60 bin kişilik bölümü ve fedailer olarak bilinen yaklaşık 15 bin kişilik askeri kaybolmuştur. Irak halkı 3 fırkaya ayrılır. Şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çok belirleyici çıkış alametlerinden biri olan ve İmam-ı Rabbani tarafından bildirilen önemli bir alamet de boynuzu andıran iki uçlu bir yıldızın çıkmasıdır. Bu kuyruklu yıldız 24 Şubat 2009 yılında dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızıdır. Bir daha binlerce yıl sonra geçeceği düşünülen bu kuyruklu yıldız hadisteki tariflere tam olarak uymaktadır. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde belirttiği gibi dünya tarihinde ilk defa 1980'lerden sonra depremlerin sayısında böylesine bir artış olmuştur. Dünyayı gittikçe saran göktaşları. Milyonlarca göktaşı dünya tarihinde ilk kez 1980 yılından sonra atmosferde bu şekilde yoğunlaşmaya başlamıştır. Tüm bu alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından itibaren ard arda ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Evet, Hazreti Mehdi'nin dünyada olduğunu gösteren çıkış alametlerinden bir kısmı bu. Hali hazırda da devam ediyor, huruç vakti yaklaştığı için. İslam dünyasının şu andaki hali budur, Allah'ın izniyle bu alametlerden biridir. Yani Hazreti Mehdi'nin varlığı tüm insanlar için çok büyük bir sevinç kaynağıdır. Çünkü insanların hidayetlerine vesile olacak. Yani sonsuz hayatlarını kurtarılması için Allah onu, Hazreti Mehdi'yi vesile ediyor. Ve dünyada ekseriyetin İslam ahlakını yaşaması söz konusu olacak. Altın çağ deniyor buna. O yüzden ona vesile olacak kişileri Hazreti Mehdi'yi ve Hazreti İsa'yı aşkla, şevkle beklemeliyiz. Nitekim zaten dünyadalar. Onları zikretmeliyiz. Onları müjdelemeliyiz. Hazreti Mehdi'nin varlığıyla insanlar yobazlıktan kurtulacak, münafıklıktan kurtulacak. En önemli şey, yani ekmek istemem, özgürlük isterim diyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Özgürlüklerine kavuşacaklar çünkü çok büyük bir baskı altındalar. Yobazlığın, Darwinizm, Deccaliyetin ve çeşitli başka türlü baskıların altındalar. Mehdi onları özgürlüğüne kavuşturuyor. Çünkü dinin, Kur'an'da ayet var. Sen dinde zorlama yoktur diyor Cenab-ı Allah, şeytanları Allah'a sınırım. Ve sen onlar üzerinde baskıcı ve zorlayıcı değilsin, sen ancak teklif edicisin diyor. Din gerçek özgürlüğü sağlayacak. Demokrasi de dinden çıkmıştır ama yeteri kadar insanlara özgürlüğü Kur'an'da olduğu gibi sağlayamıyor. İnsanlar çünkü birçok şeyin baskısı altındalar. Hem psikolojik hem toplumsal vesaire diğer. Ama Kur'an'ın getirdiği gerçek özgürlüğü Hazreti Mehdi sağlayacak.
İnşallah.
Gençler, genç hanımlar, genç erkekler, her türlü çocuklar, yaşlılar, büyükler hepsi oh be diyecekler. Maşallah böyle dünya varmış diyecekler. Özgürlüklerine kavuşacaklar. Allah'ın istediği fikir hürriyetiyle, inanç hürriyetiyle böyle kuş gibi hafif olup rahat bir şekilde yaşayacaklar Allah'ın izniyle. Programımızın sonuna geldik. İnşallah 00.30'dan itibaren yarım saat sonra Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programımıza A9 TV, Samsun Aks TV, Sipas Vizyon TV, Hatay HRT Akdeniz TV, Mavi Karadeniz Radyo, Nevşehir Kapadokya TV, Pop Radyo Ankara, Mardin Kanal 47, Mersin İstiklal TV, Tokat Tural Süper TV ve Radyo, Kütahya Destan TV ve Harun Yahya Nokta TV sitemizden devam edeceğiz. İnşallah bizi yarın 22'den itibaren de A9 TV, Kocaeli TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara ve Harun Yahya Nokta TV'den takip edebilirsiniz. İyi geceler.